satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serin'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Afrin'deki terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik ve Afrin'deki teröristleri temizlemeye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin şehir merkezi ele geçirildi ve Afrin şehir merkezindeki terör unsurları temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye, dünya tarihine geçecek bir askeri harekat ve operasyonla Afrin bölgesindeki terör unsurlarını sivillere zarar vermeden temizlenebileceğini gösterdi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de kontrolü sağlamasının ardından Afrin'i terk eden sivillerin yeniden Afrin'e dönmesine yönelik olarak da girişimleri başlattı. Tüm bu detayları ve Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son noktayı satır arası programında değerlendireceğiz. Ve tabii ki iç siyasetteki gelişmeler, erken seçim tartışmaları, ittifak arayışlarında değerli gazeteci dostum Fatih Atik ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Fatih Atik, Zeytin Dalı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak tarihinde başlatılmıştı. Ve hafta sonunda 18 Mart tarihinde, hem de çok önemli bir tarihte, Afrin Şehir Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO unsurları tarafından ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri de Afrin Şehir Merkezi'ne girdi ve Afrin şehir merkezinde kontrolü sağladı. Ve çok şükür ki Afrin şehir merkezinde beklendiği gibi olmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir Afrin şehir merkezine girerken hiçbir direnişle karşılaşmadı. Ve Afrin şehir merkezi kolay bir şekilde ele geçirildi. Tabi bunda PYD-YPG teröristlerinin Afrin'i terk etmelerinde etkisi büyük. Çünkü Afrin şehir merkezinde kümelenen teröristler vardı. Ancak bu teröristler Afrin şehir merkezini terk ettiler. Afrin şehir merkezini terk etmelerinin nedeni de bence Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığı karşısında terk etmekten başka çare bulamadılar.
Tabii şimdi orada birkaç tane hataları var. Bir kere Mehmetçiğimizi, komutanlarımızı alınlarından, gözlerinden öpüyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nasıl bir ordu olduğunu, nasıl 15 Temmuz gibi bir ihanetten sonra ayağa kalktığını, toparlandığını gösterdiler bize. Hı hı. Türkiye'nin bu operasyonu yapamaz, bu orduyla hiçbir şey yapamaz denilen o Türkiye'nin neleri başardığını hep beraber gördük. Tabii askerlerimizle birlikte burada en büyük teşekkürü ve takdiri hak eden Başkomutan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. En büyük teşekkürü ona etmek lazım. Çünkü hem Türkiye halkına, tüm vatandaşlara, hem silahlı kuvvetlere müthiş bir moral, motivasyon, enerji sağlıyor Cumhurbaşkanı'nın söylemi. Yani onun liderliğinde insanlar tekrar o kendilerine özgüveni kazandılar.
Sen bunu hatırlatmışken ben bir köşe yazısında okudum ama kim yazdı hatırlayamıyorum şimdi. O köşe yazısında yazar diyor ki Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Acaba dedi FETÖ'cü subaylar dedi görevde olsaydı dedi. FETÖ'cü komutanlar dedi görevde olsaydı dedi. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir miydi diye bir soru sormuş.
Bence biz o harekatı yapamazdık bile. Yapamazdık. Bırak başarılı olmayı. Evet. Yani öyle bir şeyi yaptırmazlardı. Neden? Hı-hı. Engel oluyorlar. Evet. Şöyle engel oluyorlar. Siyasi irade belli bir noktaya kadar kararlılık gösteriyor ama önünüze dosyalarla şundan dolayı yapamayız, şöyle bir endişemiz var. Evet. İşte Amerika bunu yaptı falan filan gibi böyle çeşitli engelleri önünüze koyup operasyondan sizi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Evet. Bir bu. İkincisi, bir de canlı bir örnek anlatayım. Belki bu programda anlattım daha önce. Ziya Sözen var, tanırsın. Hı hı. Şehit Aileleri ve Korucular Federasyonu Genel Başkanı. Şimdi çok yerli milli bir ismimizdir. Çok da severiz kendisini. Bir gün buna bir şey geliyor. FETÖ'cüler daha görevdeyken. İstihbarat geliyor. Çok sağlam istihbarat. 10 tane, 11 tane PKK militanı ve lider kadro olan isimler de var içlerinde. İşte atıyorum şu noktadan şu noktaya gidecekler. Şurada operasyon saldırı yapacaklar diye bilgi geliyor içeriden. Açıyor. Ziya Sözen kendi anlattığı için ben de sana anlatıyorum. Burada dinleyicilerimizle paylaşıyorum. Kime söylüyor biliyor musun? Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar'ın emir subayına söylüyor. Levent var. Levent neydi?
Levent Türkkan.
Levent Türkkan.
Evet.
Levent Türkkan'a telefon ediyor. Diyor ki böyle böyle bir istihbarat var. Genel direkt arıyor. Yani böyle bir irtibat var arada. Direkt arıyor. Diyor ki böyle bir istihbarat var. Şuradan geliyorlar şu kadar adam. Şuraya geçecekler. Sonra olayı takip ediyorlar bilmem ne. Adamların hiçbir şekilde engellenmediğini ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini öğreniyor. Sonra tekrar arıyor. Bu FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Levent Türkkan'ı darbe gecesi biliyorsun Genelkurmay Başkanı'nı derdest edenlerden bir tanesi. Evet. Ve yıllarca dinleyen ekipte yani odayı dinleyen ekipte. Demiş ki ya ben onu komutana söylemeyi unuttum. Bak şimdi böyle bir istihbarat geliyor. En önemli insandan geliyor. Ve teyitli istihbarat Kara Kuvvetleri Komutanı'nın özel kalem müdürü Yaveri böyle bir istihbaratı söylemeyi unutuyor. Mümkün mü böyle bir şey?
Mümkün değil.
Mümkün değil yani. Bu FETÖ'cüler bunu yapıyorlardı.
Evet.
Yani gelen...
Ben de bir duyduğum bir şeyi anlatmak istiyorum. Güneydoğu'da bir başsavcı anlatmıştı bunu ama hangi başsavcı anlattı onun ismini vermeyeceğim tabii. Güneydoğu'da görev yapan bir başsavcımız anlatmıştı. PKK'nın yoğun olarak kümelendiği bir bölge var. O bölgeye operasyon yapılmasına gerektiğine yönelik yüzlerce istihbarat raporu var, yüzlerce güvenlik raporu var. Ama o bölgede görev yapan komutan o bölgeye PKK operasyonu yapılmasını engelliyor. Ve bu komutan 15 Temmuz'da FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyor. Darbeci olduğu ortaya çıkıyor. Derdest ediliyor, tutuklanıyor. Şu anda cezaevinde zaten. Bu komutan 15 Temmuz olduktan sonra bu komutan görevden alınıyor. O komutanlığa başka bir isim atanıyor ve o ismin atanmasının ardından PKK'ya yönelik şiddetli operasyonlar o bölgede başlatılıyor ve o bölgedeki PKK terörü temizleniyor. Yani FETÖ'cü hainlerin Türkiye'ye yaptıkları en büyük hainliklerden biri de budur. Terör örgütlerinin yuvalanmasına imkan sağladılar. O yazar çok haklı bence. FETÖ'cü komutanlar görevde olsaydı biz ne Fırat Kalkanı Harekatı'nı ne de Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde gerçekleştiremezdik. Bu harekata kalkışamazdık bile.
Yani kesinlikle.
Şimdi tabii bu harekatın Afrin'de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından 18 Mart tarihinde Afrin'e girdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Tabii bu da çok önemli bir tarih. 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları'nda zaferi kazandığımızın yıl dönümü, 103. yıl dönümü. Ve bu yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin merkezine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümündeki törendeki konuşmasında duyurdu bunu bütün dünyaya. Ve Afrin'e girilmesinin ardından tabii Afrin'de tuzaklar çok fazla. Terör örgütü tarafından kurulmuş tuzaklar var. Bu tuzakların temizlenmesi gerekiyor. Ve bu tuzakların temizlenmesinin ne kadar önemli olduğu da dün yaşanan olayla ortaya çıktı. Bir binada bomba patladı. 7 sivil ve 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti bu patlamada. Çünkü terör örgütü orayı bombalarla, tuzaklarla tuzaklamış durumda. Şimdi merak edilen şu. Terör örgütü Afrin'den çekildi mi yoksa kaçtı mı?
Ne fark eder? Yani neticede orayı terk ettiler.
Terör Hayır örgütü. Şimdi terör örgütü şöyle bir propaganda yapıyor. Diyor ki biz Afrin'den çekildik. Niçin? Siviller çok zarar görecekti. Bunu önlemek için çekildik.
O zaman 3500-3600 kaybına niye verdiniz? Onlar da ölmeseydi. Onları da çekseydiniz geriye evet. diye sormazlar mı? Şimdi bir kere şöyle hatalar var. İyi ki hata yaptılar. Yani bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği o silahlara, yaptıkları o betondan koruganlara çok güvendiler PKK'lılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile kendilerini eşit görür pozisyona geldiler. Fakat o koruganlar, ben asker değilim ama yani tahmin edebiliyorum. Şimdi betondan yapmışlar işte korunaklı kuleler falan. Evet. Fakat karşınızda nizami bir ordu var. Ve bu ordunun hava kuvvetleri gücü var. Üstüne üstlük zırhlı birlikleri var. Siz oradan ne kadar atış yapsanız da, durdurmaya çalışsanız da Türkiye'nin kararlılığı ortadayken güç dengesi mümkün değil yani. Senin elinde istediğin kadar TOW füzesi de olsun, başka bir şey de olsun. Zırhlı birlikler oraya yanaştığında bu savunma hatlarını bunların ya da saldırı hatlarını kıracağı aşikardı. Bir kere bunlar orada direniş gösterebileceklerini düşünüyorlardı. Burada bir taktik hatası yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri bir de tepeleri önce aldı. Yani Buseyra Dağı'nı, ondan sonra işte batı tarafındaki diğer tepeleri, hakim noktaları çabucak ele geçirince, yani bu hava kuvvetlerinin bombardımanı inanılmaz bir şey. Sadece hava kuvvetleri de değil, İHA'lar var, SİHA'lar var.
Orada İHA'lar, SİHA'ların çok büyük etkisi var, istihbaratın çok büyük etkisi var.
Şey oldu yani sevgili Bilal, yani 3500-3000 tane terörist öldürülünce gözlerinin önünde oldu bunlar. Evet. Yani telef oluruz diye birbirleriyle konuşup korkarak kaçıyorlar. Hı hı. Ha şunu söylemek lazım. Bunlar burayı terk ederlerken büyük kayıp verecek. Yani kazanamayacaklarını biliyorlar. Bu savaşı kazanamayacaklarını biliyorlar. Bu harekat karşısında duramayacaklarını biliyorlar. Ha Amerika ile, Rusya ile ve Suriye ile mutlaka temas halindeler. Mutlaka temas halindeler ama ben terk ettiklerine değil kaçtıklarına inanıyorum. Neden? Şunun için görüntüleri izledik. Yüzlerce kasa dolusu, metal kasa dolusu mühimmat var. Evet. Ve Amerika'nın verdiği tank savar mühimmatları var. Milyon dolarlarla ölçülen rakamları var bunların. TOW silahları falan var. Ve bunlar kaçırılamayacak malzemeler değil. Yani bir kamyonete yüklesen bunları götürebilirsin. Hı-hı. Fakat binlerce malzemeyi, mühimmatı orada bırakmışlar, kaçmışlar. Evet. Yani oradan öyle anlıyorum ki ben bunları götürebilirlerdi.
Yani çekilmiş olsalardı da beraberlerinde götürmeleri gerekiyordu.
Yani beraberlerinde götürürlerdi. Ben arkalarına bile bakmadan kaçtıklarını düşünüyorum. Yani bir de Türk Silahlı Kuvvetleri herkes şunu bekliyordu. Özellikle işte Cinderes'te, Racu'da ve diğer o karuganların olduğu bölgelerde 6-7 ay bu çatışmaların sürmesi bekleniyordu. Sürekli bu yönde propaganda yaptılar. Evet. Fakat birdenbire buralar çok kolay şekilde alınınca ve inanılmaz kötü hava koşullarına rağmen. Hı-hı. Yani günlerce yağmur yağdı. Ona rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri fazla bir kayıp da vermeden bu direniş noktalarını ele geçirdi. Ondan sonra tabii bunu beklemiyorlar. Kimse beklemiyor.
Tabii şimdi şu da
müthiş
önemli.
Bir şey kırılması oldu. Yani taktik bozguna uğradılar.
Evet, şu da önemli tabii. Afrin şehir merkezine PKK, PYD, YPG terör örgütünün elebaşları da gelmiş. Hatta bir ara Murat Karayılan'ın bile
geldiği söyleniyor.
Geldiği söylendi Afrin'e. Ama tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığı ve mücadelesindeki başarısı nedeniyle orada bir paniğe kapıldılar. Ve ilk onlar terk etti muhtemelen Afrin'i. Diğer Afrin'deki terör örgütünün liderleri de Afrin'i terk edince orada kalan teröristler de başka çıkış yolu göremediler. Onlar da arkalarına bakmadan kaçmak zorunda kaldılar bence. Ve Afrin'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kısa sürede çatışmasız bir şekilde ele geçirmesinin nedeni de bu. Çünkü Birleşmiş Milletler açıklamıştı zannedersen birkaç gün önce Afrin'den 45 bin sivilin ayrıldığını duyurmuştu. Hı hı. Bu 45 bin sivil arasında muhtemelen PYD-YPG'li teröristler de oradan kaçıp gittiler. Türk Silahlı Kuvvetleri çünkü sivillerin çıkmasına müsaade etti Afrin'den. Bildiriler atıldı orada. Kürtçe, Arapça, Türkçe bildiriler atıldı. Sivillerin Afrin'i terk etmesi istendi ve 45 bine yakın sivil Afrin'i terk etti. Bu sivillerin arasında teröristler de
kaçıp gitmişler
kaçıp yani. Gittiler yani. Çünkü hiçbir direnişle karşılaşmadı Türk Silahlı Kuvvetleri.
Ve Türkiye kesinlikle, affedersin sözünü kestim ama bir taşla üç kuş vurur yani kesinlikle. Birincisi o algı operasyonuna iyi hamlelerle cevap verildi. Askeri zafer zaten ortada. Ve en önemli şey şu. Bu PYD'nin, YPG'nin aslında Amerika'nın güvendiği kadar bir yapı olmadığı, güçlü, cesaretli, böyle korkusuz savaşan adamlar olmadığı ortaya çıktı. Yani rezalet. Böyle bir şey yok yani. Amerika milyar dolarlık yatırım yaptı
bunlara. Zaten şimdi Amerikan medyasında bugün galiba Washington Post gazetesinde bir yazı çıkmış. Amerika Afrin'de kaybetti şeklinde bir yazı.
Tabii yani neticede biz YPG ile PKK ile savaşmıyoruz orada. Evet. Onların ağababası kim? Amerika Birleşik Devletleri. Ha ne kadar şunu deseler de biz Afrin bizim için önemli değil. Bizim askerimiz zaten orada yok deseler de YPG, PKK senin askerin.
Evet.
Senin adına vekalet savaşını yürüten katiller sürüsü. Onları yendi Türkiye. Türk askeri. Kimi yenmiş oldu? Patron kim? Patron Amerika.
Evet.
Dolayısıyla yani şimdi Amerika'da YPG'nin şeyi de tartışılmaya başlanacak. Ama en çok merak edilen konu bundan sonra ne olacak?
Tabii bundan sonra ne olacağını da konuşacağız ama bir iki konu daha var. Onları da konuşalım istiyorum Fatih Atik. Birincisi şu, Amerika Birleşik Devletleri'nden dün yapılan açıklama var Dışişleri Bakanlığı'ndan. Afrin'deki gelişmeler konusunda endişeliyiz diyor. Ve Afrin'deki sivillerin yardım alamadıklarına yönelik iddiaları gündeme getiriyor. Afrin'deki sivillere yardım edilmesi konusunda Türkiye, Rusya ve Suriye'nin kapıları açması gerektiğini iddia ediyorlar. Tabii bu Amerika Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama rezalet bir açıklama.
Günaydın demek lazım onlara, günaydın.
Çünkü Afrin'deki sivillere Türkiye oraya sadece askeriyle gitmedi. Türkiye oraya bütün güçleriyle gitti. AFAD'ıyla gitti, Kızılay'ıyla gitti, Türkiye'nin Diyanet Vakfı'yla gitti, bütün sivil toplum örgütleriyle gitti. Ve şu anda Afrin bölgesindeki sivillere çok sayıda insani yardım yapılıyor.
Sağlık hizmeti veriliyor.
Sağlık hizmeti veriliyor, gıda kolileri dağıtılıyor, sıcak yemek dağıtılıyor Kızılay, AFAD tarafından. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri oraya sadece teröristleri öldürmek için gitmedi. Aynı zamanda teröristlerin zulmü altında inleyen sivil insanları kurtarmak için gitti. Onlara yardım etmek için gitti. Ve AFAD'ımız, Kızılay'ımız şu anda Afrin bölgesinde, bütün köylerde, bütün kasabalarda, Afrin şehir merkezinde yemek dağıtıyor, gıda dağıtıyor, ilaç dağıtıyor, her çocuklara oyuncak dağıtıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri çıkmış diyor ki sivillere yardım için koridor açılmalı. Ya Amerika Birleşik Devletleri Afrin'e ne kadar uzaklıkta bilmiyorum ama kilometrelerce öteden anlaşılan Afrin'deki gerçekleri göremiyorlar. Afrin'deki yalanlara, algılara inanıyorlar, terör örgütü tarafından ortaya atılan. Gelsinler Afrin'de Türkiye'nin nasıl sivillere yardım ettiğini kendi gözleriyle görsünler, kendi kulaklarıyla duysunlar. Oradan masa başından oturup internet ekranından, televizyon ekranından izledikleri terör örgütün yalanlarıyla yorumlar yapmasınlar lütfen.
Ya dalga geçiyorlar bence. Aha. Yani bunlar neyin kafasını yaşıyorlarsa bilmiyorum. Ne içiyorlar Amerika'da, bunlara ne veriyorlar bilmiyorum yani. Çünkü enteresan. Ya şunu söylemek lazım, hiçbir şey söyleyemiyorsak. Senin anlattıkların doğru da.
Evet.
Ya 3,5 milyon Suriyeli'ye kim bakıyor kardeşim? Kim besliyor bunları? Nereye geldi bunun insanlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına sığındılar. Bir günden bir güne bir olay çıktı mı? Bir günden bir güne bunlara aç mı kaldı bu insanlar? Yani Türkiye burada milyar dolarlar harcadı Suriyeliler için. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı Elbap'ta bölgesinde neler yaşandığını görüyoruz. Hastaneler inşa ediyorlar. Çocuklar okula gidiyor. Fırınlar çalışıyor. İnsanlar mutlu. Ve 50 binden fazla insan bölgeye geri döndü. Yani gerçekten hayret ediyorum yani. Yani bazı arkadaşlar şaşırıyorlar. Bu neyin kafası falan diye söylediğim için ama öyle gerçekten. Yani Amerika'da başka bir şey mi soluyorlar? Oksijen solumuyorlar mı yani? Neyle nefes alıyorlar bilmiyorum. Kasıtlı bunların tamamı. Yani Amerikan dışişleri olayı çarpıtmak için elinden geleni yapıyor. Evet. Ve önümüzdeki günlerde Amerika'nın yeni bakan değişikliğinden sonra, Tillerson değişikliği oldu biliyorsun, Pompeo geldi. O yemin töreninde icra ettikten sonra göreceksin Amerika'dan, daha sadece Türkiye ve Afrin'le alakalı değil, Çin'le alakalı, İran'la alakalı, Rusya'yla alakalı. Harbiden insanlar diyecek ya, öyle açıklamalar yapacaklar, öyle kafa karıştıran şeyler yapacaklar ki. Gerçekten herkes Amerika'da yani herhalde şey serbest oldu diye düşünecekler. Yani böyle uyuşturucu madde kullanmak falan, devlet görevlileri bir şey mi alıyor? Kafa yapıcı falan diye düşünecek insanlar herhalde. Yani şaşırmıyorum ben bunlara.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri burada müthiş bir dayak yedi. Evet. Türkiye öyle böyle değil. Böyle evire çevire dövdük yani bu herifleri.
Evet.
Yani hem sokakta dövdük, sahada dövdük, hem diplomasi alanında dövdük. Ha şunu da beklemiyoruz zaten. Yani ne kadar iyi yaptınız. Ah siz ne kadar iyi bir ülkesiniz demelerini beklemiyorduk. Evet. Beklemiyoruz zaten. Bundan sonra da beklememek lazım. Türkiye şunu yaptı. Bölgede kurulan oyunu bozdu. Bozdu. Bu saatten sonra Türkiye'nin istemediği hiçbir şey bu bölgede yapılamaz.
Evet. Masada ben de varım.
Masada var.
Sahada
yok,
var.
Ayrı. Hı-hı. Ama Türkiye sahada var.
Evet.
Sahada da kiminle iş tutacağını Amerika karar versin bundan sonra. Yani Türkiye'nin kaybedeceği bir şey yok artık.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Afrin konusunda endişeler dile getiriliyor. Tabii şimdi bizim Türkçemizde güzel bir söz var. Dinime dahleden bari Müslüman olsa derler. Amerika'nın Irak'ta ve Suriye'de yaptığı operasyonları gördük. Musul'da operasyon yaptılar. Musul'u yerle bir ettiler. Rakka'da operasyon yaptılar. PYD-YPG terör örgütüyle beraber. Rakka'yı yerle bir ettiler. bırak insan bırakmayı, bina bile bırakmadılar. Rakka'da, Rakka dümdüz oldu. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de bir operasyon yaptı. Ne sivillere zarar verdi, ne binalara zarar verdi Afrin'de. Şimdi dinleyicilerimiz Afrin'in fotoğrafıyla Rakka'nın fotoğrafını göz önüne getirsinler. Farkı görecekler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konularda Türkiye'ye ders vermeye ve akıl vermeye haddi de yok, hakkı da yok. Çünkü Türkiye Afrin'de Zeytin Dalı harekatıyla çok başarılı bir hareket yaptı. Ne sivillere zarar verdi ne de Afrin'deki binalara zarar verdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri Rakka'yı kelimenin tam anlamıyla dümdüz etti. Yani. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda Türkiye'ye hiçbir ders vermeye ve akıl vermeye hakkı yoktur. Haddi de değildir. Tabii şimdi şu soruya gelelim. Bundan sonra ne olacak? Yani Afrin'i, şehir merkezini ele geçirdik. Ama henüz daha orada tam kontrol sağlanmadı. Henüz daha mayınlı alanlar var, tuzaklar var. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapacak. Ve daha sonra da Türkiye Afrin'de bir yönetim oluşturacak. Afrin'i Afrinlilerin yönetmesine yönelik bir mekanizma kurulacak orada.
Dün Antep'te bir toplantı yapıldı bunun için.
Antep'te mi?
Antep'te.
Evet.
Afrin Kent Konseyi'ni oluşturmak için Antep'te ileri gelenleri bir araya geldiler. Orada bundan sonraki yönetim biçimi tıpkı Elbap'ta nasıl olduysa burada da aynısını yapacaklar. Tabii içeride bir temizlik yapılacak önce. Cumhurbaşkanı çok güzel anlattı. Önce oranın emniyetinin bir sağlanması lazım. Bir de bazı insanları belki tepkiler de olabilir. Yani içeride o asayişin bir sağlanması lazım. Ondan sonra Afrin'i Afrinliler yönetecek. Türk Silahlı Kuvvetleri de buranın emniyetini sağlayacak, kontrolünü sağlayacak. Ve Özgür Suriye Ordusu bu noktada önemli görevler üstlenecek. Peki operasyonlar bitti mi? Ne yapacak Türkiye? Şimdi bugün az önce sana gösterdim, bir metin vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şey yaptı hafta sonu, dün hafta sonu değil. İstanbul'da milletvekilleriyle kahvaltıda buluşmuştu. Bugün de aslında ipuçlarını verdi, yani iki gündür konuşmalarında söylüyor. Türkiye bir kere durmuyor. Türkiye durmayacak. Ama geçen ay içerisinde Amerikalı yetkililerle varılan mutabakat var. Münbiç'e harekat devam edecek mi, etmeyecek mi? Şimdi bu mutabakat kapsamında Amerika'nın zaten burayı boşaltması gerekiyor.
PYD-YPG teröristlerini boşaltması
gerekiyor. Boşaltacak ve Türkiye, Türk askeri oraya girecek. Bunların çıkışına nezaret edecek. Ayrıca orada Amerika ile beraber kontrolü sağlayacaklar. Şimdi bu konuda iki ülke arasında mutabakat var. Türkiye ne yapacak? Bakan değişikliği olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nde o bakanlığı yemin edene kadar biraz bekleyeceğiz. Bu arada Afrin'deki İşte bu genel asayiş, o bomba temizlik ve tuzakların temizlenmesi yapılacak ve insani yardım faaliyetleri devam edecek. Eğer Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözü tutarsa ne ala, zaten ondan sonrası Münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kontrol ettiği bir bölge haline gelecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri eğer sözünü tutmazsa, Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle yaptığı kahvaltıda şunu söylüyor. Operasyona başladık ama nokta koymadık, virgül koyduk diyor. Yani şimdi virgül ne demek?
Operasyon devam edecek.
Yani Türkiye'nin artık sınırlarını terörden temizlemesi için nokta belirtmesine gerek yok. Yani o koridoru yakıp yıkacak, yok edecek yani. Bir ay sonra olur, 3 ay sonra olur, 5 ay sonra olur ama doğudan olur, batıdan olur, kuzeyden, güneyden olur. Nereden olacağı belli değil. Bir gece ansızın. Amerika'yı bekliyor yani Türkiye. Evet. Amerika Birleşik Devletleri hala ve kella ben senin müttefikinim ama teröristle işbirliği yapıyorum yalanını ve ikiyüzlülüğünü sürdürürse Türkiye kendi oyununu kendisi kurar. Evet.
Tabii sen bunları güzel anlatıyorsun da Amerika'nın geçmişte Türkiye'ye verdiği çok sözler olmuştu. Ancak bu sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. O nedenle Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden verilen bu sözleri hep ihtiyatlı karşılıyor. Hep ihtiyatlı karşılamaya da devam edecek.
Öyle etmesek zaten iki operasyonu yapmazdık.
Evet. Dün mesela Pentagon sözcüsü galiba bir açıklama yaptı Münbiç ile ilgili. Pentagon sözcüsünün açıklamasında Münbiç ile ilgili deniyor ki biz Münbiç'te bulunmaya devam edeceğiz. Münbiç'ten ne zaman çıkacağımıza biz karar vereceğiz. Münbiç'te Amerika Birleşik Devletleri vardır. Buraya operasyon yapılırsa Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geleceğini görmelidir şeklinde bir açıklaması var. Mealen söylüyorum ben ama.
Burada sakıncalı bir durum yok ki Türkiye açısından. Aha. Amerika Birleşik Devletleri fiilen resmen Türkiye'nin müttefiki ve ortağı. Aha. Amerikan askerlerinden bizim bir rahatsızlığımız var mı? Amerika orada olsun. Aha. Amerikan askerleri Türkiye'nin içinde de var. İncirlik'te var, İzmir'de var. Konya'daki NATO üssünde var Amerikan askerleri. Hali hazırda varlar yani. Biz onlara şunu diyoruz. Siz burada olabilirsiniz.
Evet.
Problem değil. Teröristler burada olmasın.
Evet.
Yani YPG, PKK, PYD adına ne dersen onlar Münbiç'ten çıksın. Fırat'ın doğusuna geçsinler. Türkiye'nin tezi bu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği söz de bu. Bak başka bir şey söyleyeyim. Mevlüt Çavuşoğlu Astana'ya giderken, Bakü'ye giderken gazetecilere bir açıklama yapmıştı Dışişleri Bakanı. Dedi ki Trump şöyle demiş. Türkiye'ye sözlerimizi tutmadık. Bundan sonra Türkiye'ye verdiğimiz sözleri tutalım.
Evet.
Diye askeri yetkililere talimat verdiğini söylüyor. Dışişleri Bakanımız bizim. Şimdi Türkiye, Pentagon böyle diyebilir. Pentagon'un sözcüsünün ifadeleri Türkiye'nin aykırı ve karşı olduğu bir şey değil. Yani Amerika ile Türkiye orada beraber durabilir. Burada bir sıkıntı yok.
Zaten bize önerdiklerimiz
istediğimiz
oldu.
Şey yani bu.
Amerika ile Türkiye memişte güvenini evet. sağlasın.
Yani Amerikan askeri ile Türk askeri pek çok noktada birlikte hareket ediyor zaten. Aha. Dünyanın değişik bölgelerinde, evet. NATO kapsamında. Memiş'te de beraber olabiliriz. Amerika'ya bir itirazı yok Türkiye'nin. Burada hedef saptırma ve çarpıtma var.
Evet.
Asıl Amerika'nın korkması lazım. Asıl Amerika'nın çekilmesi lazım. Amerika'nın en çok korktuğu şey ne? Endişe ettiği şey, korktuğu demeyeyim. Amerikan askerinin kaybedilmemesi. Amerikan askerinin ölmemesi. Dolayısıyla şuna ben asla inanmıyorum. Yani böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Hiçbir zaman Amerikan askeriyle Türk askeri karşı karşıya gelmez. Yani iki ülke de bu kadar çıldırmış değil yani. Yani Amerika bu kadar gözü karalık yapıp bunu yaparsa.
Yok, Türkiye de istemez onu.
Türkiye de istemez, Amerika da istemez. Çünkü böyle bir şeyin olması demek NATO bloğunun tamamen paramparça olması demek. Yani bunu iki ülke de istemez. Dolayısıyla burada yapılan açıklamalara bakmamak lazım. Daha önce ne diyorlardı? Operasyonu kısa kesin, bitirin, sınırlarda durun. Amerika yani sürekli bir pazarlık yapıyor. Ve buradaki asıl amaç şu bence. Amerika'nın Orta Doğu'daki planı İsrail'in güvenliğini sağlamak. Ve Pompeo göreve geldikten sonra daha da şahinleşecekler. İran'a dönük hamleler daha da artabilir. Türkiye'yi böyle bir atmosferde tümüyle kaybetmek istemezler. Eğer Türkiye'nin bölgede etkin olmasını istemeseler idi, Afrin'de de bizim karşımıza çıkarlardı bir şekilde. Başka bir şey olurdu yani. Ve bunu istiyorlarsa bile yapamıyorlar yani. Şu anda Amerika Türkiye'nin hareketlerine mecburen katlanmak zorunda. Yani yapacağı bir şey yok, elinden gelmiyor Amerika'nın. Yani Stockholm sendromu diye bir şey var ya, yani biraz pek benzemiyor ama. Yani Amerika hem Türkiye'yi dövüyor fakat Türkiye'den de dayak yiyor. Bir şey de yapamıyor. Bu saatten sonra Türkiye artık kendi oyununu oynayacak yani.
Yani kendi
ama dengeyi de koruyacak.
Kendi Rusya ile Amerika'yla. Kendi göbeğini kendisi kesecek.
İki ülkede ilişkinin kopmasını istemiyor belli ki. Yani.
Tabii Suriye'nin kuzeyindeki bu terör koridorunun temizlenmesinin ardından özellikle Irak'ta da teröre yönelik bir operasyon gündemde. Türkiye ile Irak arasında bir mutabakat sağlandı. PKK'ya yönelik evet. ortak bir operasyon yapılması konusunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü konuşmasında ifade etti zannedersem. Dedi ki Sincar'daki terörü Irak temizler. Temizlemezse bir gece ansızın Sincar'a da gelebiliriz açıklaması yaptı. Tabii bunun arkasından Tel Abyad'da terör unsurları var. Oradakilerin temizlenmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda kararlı. Ve ne kadar kararlı olduğunu da gösterdi Zeytin Dalı harekatıyla. Türkiye'nin kararlılığını sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, bütün dünya görmüş oldu.
Ya büyük oyun başka yerde bile. Yani şimdi bak, biz sadece kendi bölgemize bakıyoruz. İngiltere ile Rusya arasında müthiş bir gerilim var.
Evet.
Rusya,
ajan.
Rus uçakları, ajan gerilimi başka evet. şeyler de var. Hı-hı. Rusya fiilen İngiltere'nin hava sahasını deliyor. Hı-hı. Rus savaş uçakları geçiyorlar hava sahasına. İngiltere ağzını açıp bir şey söyleyemiyor, yapamıyor.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile işte bir takım sıkıntılar yaşıyor. Hiçbir şey olduğu yok. Rus ajanları karşılıklı işte sınır dışı ediyorlar falan filan İngiliz ajanlarını. Öbür tarafta şey var. İran'la yaşanan bir takım gerginlikler var. Dolayısıyla olay sadece Türkiye üzerinden yürümüyor. Hı hı. Bölgede farklı dengeler de var yani.
Evet.
Rusya'yı hiçbir şekilde denklemin dışına koymayalım. Hı hı. Türkiye de Rusya ile ortak hareket ediyor. Hava sahasını kullanmamız Rusya sayesinde
zaten Rusya Devlet Başkanı Putin yeniden seçildi Rusya Devlet Başkanlığı'na ve 3-4 Nisan tarihlerinde Türkiye'de olacak Putin. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme yapacak.
Bir de temel atma töreni var Akkuyu'da.
Akkuyu temel atma töreninde yapılacak ve 4 Nisan'da da Putin, Erdoğan ve Ruhani üçlü zirvesi gerçekleştirilecek. Yani Türkiye, İran ve Rusya Suriye'deki durum konusunda ortak hareket etmeye devam ediyor. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tercihini terör örgütünden yana kullandı. PYD-YPG ile ortak hareket etmeyi tercih etti.
Şimdi asıl PYD-YPG'nin düşünmesi lazım. Evet. Amerika'ya güvendiler.
Yarı yolda kaldılar.
Rusya zaten bunları bıraktı. Evet. Hava sahasını açtı. Türkiye operasyonunu yapıyor. Beraber hareket ediyorlar. Bundan sonra Kürtlerin sözde temsilcileri olduklarını söyleyen bu hainler şebekesi düşünecek yani. Ha, bu bir günlük mücadele değil. Bu devam edecek. Evet. Ama yani uzun vadede Türkiye'ye rağmen burada bir şey yapmaları mümkün değil. Bak bir de şeyi çok önemli. Sen demin söyledin ya. FETÖ'cüler olsaydı ne olurdu diye. Artık FETÖ'cüler yok. Ve elimizde silahlı insansız hava aracı var. Kafasını kaldıranı güm diye indiriyor Türkiye. Evet. Yani Türkiye'nin inanılmaz bir savaş teknolojisine sahip olduğunu bütün dünya gördü. Bunu sadece biz görmüyoruz televizyondan. Yani Türkiye'nin savaş üstünlüğü, sahadaki üstünlüğü herkes tarafından görünüyor. Bunu teröristler de görüyor. Evet.
Yani istihbarat konusunda da Türkiye'nin ne kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu bu Zeytin Dalı Harekatı ile ortaya çıktı.
Uzun vadede burada barınmaları mümkün.
Yani bu Zeytin Dalı Harekatı Türk Silahlı Kuvvet Türkiye'nin hem askeri gücüyle hem istihbarat gücüyle hem askeri silah gücüyle ne kadar ileri bir teknolojiye, ne kadar koordineli bir çalışmaya sahip olduğunu gösterdi. Bu Zeytin Dalı Harekatı'nda hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Milli İstihbarat Teşkilatımız hem
jandarma,
hem polis, diğer güvenlik birimlerimizin ne kadar başarılı ve koordineli bir şekilde operasyon yapabildiği ortaya çıktı.
Ve en önemlisi içeride müthiş bir birlik olmuş millet var.
Evet.
Yani o çok daha önemli biliyor musun? İçeriği ne kadar karıştırmak isteseler de karıştıramıyorlar. Ve özellikle bak 18 Mart günü şu onun için önemli. Bir önemli toplantı daha vardı. MHP Genel Kongresi vardı, kurulu vardı.
Onu da konuşalım. MHP kongresini yaptı ve Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Kongreyi baktığımız zaman çok coşkulu ve kalabalık bir kongreydi. MHP'de bir toparlanma mı gözüküyor?
Cumhur İttifakı herkesin içine sinmiş. MHP'de de iktidara ortak olmanın coşkusu var bence. Ya da en azından bunun
MHP tabanında.
Tabanında beklentisi var. Yani ve Cumhurbaşkanı'nın ben kongre salonundaydım. Sen katıldın mı bilmiyorum. İzledim toplantıyı. Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunduğunda coşkuyla alkışlandı. Afrin'in ele geçirildiği, kontrol altına alındığı açıklandığında salonda yer yerinden oynadı. Evet. Yani Cumhur İttifakı tabanda olgunlaşmış ve kabul görmüş. Ve Bahçeli ne dedi? Sayın Cumhurbaşkanı bizim adayımızdır dedi. Bunu bir kez daha açıkladı. Herkesin oyununu bozuyor Türkiye.
Evet.
Bahçeli de bu sağduyulu yaklaşımıyla milli yerli
Bahçeli'nin lider olduğunu gösteriyor. Bahçeli'nin buradaki duruşu ve iktidara verdiği destek de çok önemli tabii.
Çok net bir şey söyledi bak. Dedi ki 2013'ten itibaren Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'ye oyun oynandı, çember alındı dedi. Önce MHP ile geçirilmeye çalışıldı. Arkasından da Cumhurbaşkanı'na hareket çekildi dedi. Ve bir şeye açıklık getirdi Bahçeli, çok önemli. 7 Haziran seçimleri sonrasında biliyorsun CHP-MHP ittifak kurup koalisyon kurup Bahçeli başbakan olabilirdi. CHP başbakanlığı teklif etti Bahçeli'ye. Şunu söyledi Bahçeli. Neden o gün onu kabul etmedim dedi. Bu dedi FETÖ projesidir. CHP tamamen FETÖ'nün koordinasyonuna girmiş kuklasıdır. Bu nedenle ben bunu kabul edemezdim dedi.
Evet.
O günden itibaren de gösterdiği tavrı hepimiz biliyoruz zaten. Yani içeride oynanan oyunlara, ülkeyi bölüp parçalamaya dönük oyunlara, yönetilemez hale dönük oyunlara Bahçeli izin vermiyor. Ben bu Cumhur İttifakı'nın da MHP kongresinde gördüm ki MHP tabanında tam bir bütünleşme var.
Kısa bir vaktimiz kaldı. Erken seçim var mı?
Erken seçim az önce seninle konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı yine milletvekilleriyle toplantısında açıkladı. Erken seçim yok. Seçimler Mart 2019'da yapılacak. Yerel seçimler, genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanı seçimi de yıl sonunda yapılacak. Kasım 2019'da. Dolayısıyla herkes hesabını buna göre yapsın.
Almanya'da tedavisi devam eden CHP eski genel başkanı Deniz Baykal tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönmüş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deniz Baykal'ın Türkiye'ye getirilmesi için bir özel ambulans uçak göndermişti. Deniz Baykal'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve Hasan Celal Güzel, eski bakanlarımızdan Hasan Celal Güzel de vefat etti. Hakka yürüdü. Bugün de cenazesi kaldırıldı. Allah Hasan Celal Güzel'e de Allah'tan rahmet dilerim. Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve sesimizin sizlere ulaşmasında yardımcı olan Ali Serin ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.